Ayrım 6. Ağrının Derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 96. Soykırım kelimesini tırnak içine alsam kurtarırım. Kırmızı pazartesi hatırasıdır, diyor Haygaram telefonda. Eskiden haftada bir gün hep birlikte sokakları temizlerdik. Bazıları hala tek başına sürdürüyor bu geleneği. Ama gece gördüm dedin değil mi? Enteresan. Zavallı ihtiyar başka bir şey süpürüyor olmalı. Bir de şu kilise meselesi var Haygaram. Şehirde niye hiç kilise görünmüyor? Dikkat ettim. Hep binaların arasında kalıyor. Haygaram belli ki telefon hattının diğer ucunda sessizce gülümsüyor. Çünkü Sovyetler boyunca dini ve dini mekanları koruyabilmek için bir taktik olarak kiliseler etrafı binalarla çevrilerek saklandı. Bu yüzden göremezsiniz. Yarın muhakkak bir nikah vardır kilisede, gidip izleyebilirsiniz. Haygaram bunları aceleyle söylüyor telefonda, sonra da soruyor. Siz bugün 1 Mayıs'a gitmeyecek miydiniz? Acele etseniz iyi olur. Niye? Görürsünüz. Yurttaşı otel lobisinde içtiği ser surçunu, yani Ermenice şekerli kahvesini yarım bıraktırıyorum ve sokağa atıyoruz kendimizi. Benjamin uzaktan pantolon paçalarını toplaya toplaya geliyor. İrvan sokaklarında 3 kişi koşuyoruz. Benjamin nefes nefese, bitmez canım hemen diyor ama belli ki söylediğine kendisi de inanmıyor. Saat 10.15'te oradayız ve evet, 10'da başlayan tören bitmek üzere. İlk Sovyet Ermenistanı Cumhurbaşkanı Aleksandr Myanitskaya'nın heykeli önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik kalabalık belli ki son konuşmacıyı dinliyor. Benjamin'den tercüme etmesini bekliyorum ve fakat gözlerini ne kadar kısıp bana dikkatli dinlediğini göstermek için iki kulağını ne kadar öne itse de bir türlü ağzı açılıp da bir şey söylemiyor. Ama bu kez onun suçu değil, hakikaten megafondan gelen ses duyulmuyor. Dört yol ağzındaki küçük meydanın etrafından gaza asıla asıla geçiyor arabalar. Çöp kamyonları gürültüyle çöp topluyorlar. Duraklayıp küçük kalabalığa bakan kamyonetlerin sürücüleri pencerelerinden fışkıran müziği kısmıyor bile. Muhtemelen hepsi megafondan söylenenleri ezbere biliyor. Birbirlerine bitişip durmuşlar şehrin ortasında. Çocuklar çok eskidenki bir coşkulu Sovyet çocukları fotoğrafını taklit eder gibi gülüyorlar ve balonlar uçuruyor heykelin geniş kaidesinin önünde. Üniformalı adamlar ve kadınlar neredeyse birbirlerine dayanarak duruyorlar ayakta. Çoğu 2. Dünya Savaşı'nın kahramanları. Ellerindeki Sovyet Ermenistan'ı bayrağını sallamaktan yorulunca bastonlarını öbür ellerine alıp öteki elleriyle sallamaya başlıyorlar bayrağı. Birkaç tane pankart dik durmaya çalışıyor kalabalıkta. Sovyet Komünist Parti üyelerinin geldikleri bölgeleri gösteriyorlar. Her yıl 1 Mayıs'ta buraya gelip artık vernisajda alıcı bulamayan madalyalarını takıp göğüslerine duruyorlar, giderek cılızlaşıyor alkışları. Kimsenin umrunda değiller doğrusu. Şehir hala tatil olan 1 Mayıs'ın tadını çıkarıyor ılık yataklarında. Tören hızlıca bitiyor ve bitkin Sovyetler kendilerini en yakın banka atıyor. İhtiyarlar bu kadar uzun hayat hikayesini birbirine anlatmak için yaşamış da sonunda anlatacak yeterince insan bulamamış gibidirler dünyanın her yerinde. Ama Erivan'da daha da fena. Bu ihtiyarlar bu şehirde kimsenin onların hikayesini dinlemek istemediğinin kesinlikle farkında. Yurttaşın elinde fotoğraf makinesini görünce madalyalarıyla poz vermek, kimsenin dinlemediği hikayelerinin hala kıymetli olduğunu anlatmak istiyorlar bize. Sorsak da sormasak da. Yok zaten Talat Paşa Yahudiydi, biz bilirdik. Bastonunu göğsünü dolduran madalyalarla saklayan Arsak Sarkisyan, Türkiye'den geldiğimizi duyunca derhal Azeri Türkçesiyle konuşmaya başlıyor. Türkler böyle bir soykırım yapmazlardı. Jön Türklerin hepsi Yahudiydi. Onlar bozdu Ermenilerle Türklerin arasını. Kırlangıç yuvasındaki müze müdürü Barsegyan Lavrenti geliyor aklıma. O da Kürtlerin esas suçlu olduğunu söylemişti. Nasıl bir şeydir bu? Niye Ermeniler Türkleri bu işin kıyısına çekmek isterler? Nasıl bir psikoloji bu? Arşak Sarkisyan'ın yanında kendisiyle de konuşulmasını sabırla beklediğini gösterecek kadar sabırsızlaşan ihtiyar kadın giriyor söze. Türkler bizi Azerilerden daha çok severler aslında. Adı Bapyan Anik, 84 yaşında. Göğsünün madalyalı tarafını bana döndürüyor, sormamı istiyor. Bir hayat duruyor orada. Soruyorum madalyaları elbette. İşçi kahramanıyım ben. Kimya endüstrisinde 48 yıl çalıştım. Eskiden 30 yıl çalışanları onurlandırırlardı. Bu madalyalar işçi kahramanı madalyalarım. Ömürlerini verdikleri, belli ki hala kendileri için anlamlı olan bu simgeleri terk etmediklerine göre bu töreni yetersiz bulmuş olmalılar diye düşünüyorum. Oysa Bapian Anik hiç de benim gibi düşünmüyor. Çok doyurucu bir tören oldu. Ruhen çok doyurucu. Gülüyor, tereddütsüz gururlu. Belki de ihtiyar insanlar hayatı başka bir yerinden görüyor. O baktıkları yerden, yoksunluğu üzerine çok uluslu reklam afişleri geçirilmiş Erivan görünmüyor. İronik bir biçimde tören boyunca bütün bu insanlar son derece afilli, camlı, cilalı yeni belediye binasının arkalarını dönerek dinliyorlar eski şeflerini. Oysa kimse artık onların hala can kulağıyla dinledikleri bu üniformalı konuşmacılardan korkmuyor. Çoğu konuşmak için yaklaştığında vodka kokusunu beraberinde getiriyor. Bu trajedinin ağırlığını beraber sırtlamak istiyorum onlarla birkaç dakikalığına. Üstelik olay yerindeki tek foto muhabir olan yurttaşın fotoğraf makinesinin varlığı, hala fotoğrafların çekildiğini bilmek o kadar hoşlarına gidiyor ki ayrılamıyoruz oradan. Çocuklarla yaşlı bir kadının arasına banka oturuyorum. Gülüşüyoruz çocuklarla birbirimizin dilini bilmediğimiz için. Sadece anlıyorum ki nereden geldiğimi soruyorlar. İstanbul diyorum. Öteki yanımdaki kadın birden bağırıp ellerini çırpmaya başlıyor. Kadın yüzünü yüzüme yaklaştırıp hesap soruyor. Sen bizim Konstantinopolimize nasıl İstanbul dersin? Sen nasıl İstanbul dersin? Acilen olay yerinden ayrılıyoruz. Bapyan ve Arsak arkamızdan bakıp el sallıyorlar ve sanırım kendilerinin fotoğrafını çeken tek fotoğrafçıyı kaçırdığı için kadına çıkışıyorlar. Yetişebildiniz mi diye soruyor Haygaram. Yetiştik. Sorma, birkaç gündür unutmuştum. Sağ olsun işlerinden biri azarlayınca hatırladım tekrar Türk olduğumu diyorum. Benjamin abarta abarta beni azarlayan kadını anlatıyor. Bu ayıptan kendini uzaklaştırmak için şaşıra şaşıra. Haygaram, Benjamin'i artık tanıdığı için özel Benjamin filtresini çalıştırıp sakin dinliyor, bana bakıyor. Müstehsi gülüyoruz karşılıklı. Yine de bir açıklama yapmak zorunda hissediyor Haygaram. Anlıyorsunuz değil mi? Bu Türklerden ahlaki bir beklenti. Bir nezaket bekliyor insanlar. Yaşadıklarının, acılarının tanınmasını istiyorlar. Siyasi olmaktan çok duygusal bir mesele onlar için. Bunun olmadığını gördükçe de öfkeleniyorlar. Bütün Türkleri öfkeleniyorlar. Öfkenin daha çok diaspora Ermenilerine ait olduğunu sandığımı söylüyorum Haygaram'a. Başını hayır anlamında sallıyor. Diaspora Ermenileri sorunu büyütüyor. Ermenistan ekmek derdinde diskuru Türkiye'nin yaptığı bir propaganda. Türklerden acılarının tanınmasını, tarihin kabul edilmesini beklemeyen bir tek Ermeni bulamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız bunu. Ermenistan'da da. Ama Türkiye bu ihtiyacımızı milliyetçilik olarak göstermeye çalışıyor. Toprak istediğimizi, bu yüzden soykırım konusunda sert politikalar güttüğümüzü düşünüyor. Bunlara inanıyorsunuz çünkü başka bir şey duyma şansınız yok. Otel lobisinin sehpası üzerindeki Ararat konyaklarımız bize yaklaşan ve buralı olmadığı her halinden belli bir orta yaşlı beyefendinin adımlarıyla titriyor bardaklarda. Tüccar olduğu altın yüzünden olduğu kadar gülümsemesinden de belli. Kusura bakmayın rahatsız etmek istemem ama diyor Türkçe. Oturmak için izin isterken hemen bir şaka yapıyor durumuyla ilgili. Bir toplulukta Ermeni'yi nasıl tanırsınız? Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. O birazdan gelip size Ermeni olduğunu söyler nasılsa. Arto Bülent Kilimli Türkçe konuştuğumuzu duyduğu için ve Haygaram'ın cümleleri arasında geçen diaspora sözcüğü yüzünden geliyor masamıza. Gelir gelmez de eski bir İstanbul Ermenisi olarak ve belli ki bir süredir bizi dinlediği için 1915'te başlıyor söze. Ben diyorum ki benim dedem yok ama zaten ben yaştakilerin hiçbirinin dedesi yok. Hadi benim. Anneannem kötü kadındı diyelim. Hepimizin mi anneannesi kötü kadındı? Gülüyor ama konuya böyle şakalarla dalıvermesi belli ki Haygaram'ın hoşuna gitmiyor. Önce kişisel bir hoşlanmama diye düşünüyorum ama sonra olayın rengi değişiyor. Çünkü Arto Bülent Kilimli Paris'te yaşayan bir Ermeni diasporası olarak buraya iş yapmak için mi geldiğini sorduğumda kendisi için Ermenistan'ın anlamını söyleyiveriyor. Benim için Ermenistan turistik bir yer. Niye yatırım yapayım? Para kaybetmek için mi? Burada müthiş yolsuzluk var. Belli ki Haygaran bu tuzlu kuru diaspora tüccarlarına biraz gıcık. Siz diasporadakiler de ayrıcalık istiyorsunuz yatırım yaparken. Kilimli hep bana doğru konuşuyor. Sanki ikimiz İstanbullu olduğumuz için Haygaram'ı dışarıda bırakıyor konuşurken. Buradakiler kapitalizmin acemisi, iş yapmayı bilmiyorlar diye devam ediyor Arto. Hem zaten ben kendimi buradan ziyade Türkiye'ye ait hissediyorum. Eri bana birkaç oyun, birkaç müze için gelen Arto biletleri gösteriyor. Nasıl buraya ait olayım? Bak gideceğiz oyuna. Dillerini bile anlamıyorum. Başka bir Ermenice konuşuyorlar burada. Zaten mesele kendini Türkiye'ye ait ismi. Zaten mesele kendini Türkiye'ye ait hissetmeyenlerden çıkıyor. Haygara mı ya da tüm Ermenistan'ı kastediyor. Tartışma böylece başlıyor. İkisi de birbirinin geldiği tarafı suçluyor Türkiye ile varılamayan mutabakattan dolayı. Demek diaspora Ermenileri ile Ermenistan Ermenileri arasında böyle bir gerginlik var. İlk kez görüyorum. Oysa sanıyordum ki Ermeniler yekparedir, konu Ermenilik olunca. Bu ayrımın, gerilimin nasıl bir şey olduğunu aylar sonra anlayacağım. Şimdilik Haygaram'ın konuştukça gerilen ama sakin kalmaya çalışan yüzüne bakıyorum. Arto, Ermenistan'la ilgili pek de iyi olmayan yorumlar yaptıkça Haygaram muhtemelen aynı şeyleri kendisi de düşünmesine rağmen ülkesindeki olumsuzlukları Arto gibi Paris'ten gelen zengin bir Ermeni tüccardan duymaya katlanamıyor. İşin tuhaf yanı, dünyanın bambaşka yerlerinde yaşayan iki Ermeni, Ermenice değil ancak Türkçe anlaşabiliyor. Onlar konuşurken aklıma 1 Mayıs töreni sırasında sözü geçen Jön Türkler meselesi geliyor. Ermenilerle ilgili İstanbul'da yazılar yazarken niye bunu merak etmediğime şaşırıyorum. Bendeki bu ilgisizliğin tuhaf bir yanı var. Sanki baştan ayarlanmış gibi hakikaten merak etmiyorum. Kötü bir şeyler olduğunu biliyorum ama öğrenmek istemiyorum. Türk olmakla ilgili baş etmem gereken bir meseleye daha katlanamamakla ilgili bir şey sanki. Ayrıca öğrensem de bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Nihayetinde artık yaşanan o eski acının anlamı değişmiş durumda. Onlar için bir kimliğin demir çekirdeği, Türkiye için bir siyasi iddia meselesi. Bulaşmak istemiyorum sanki bu işe. Merak etmedikçe, meraksızlığımı Anadolu topraklarında zaten tarih boyunca kan döküldüğü bilgisiyle meşrulaştırınca bu meseleden kurtulacağımı sanıyorum. Detayları bilme zorunluluğumuz var mı? Yıllardır üzerine yazdığım Kürt meselesi, yaptığım bütün o röportajlar geliyor aklıma. Oralarda da Türk olmama öfkelenen insanlarla konuştum. Yıllar içinde öfkeli Kürtlere bir gazeteci ve bir insan olarak güven vermem gerektiğini öğrendim. Ama onların öfkeleri başka türlüdür. Birbirini boğazlayan iki kardeş olmamızdan mıdır belki bir tür sıcaklık vardır. Bağırış çağırış, vurdulu kırdılı, sert ama tanıdık bir sertlik, ne olursa olsun bir tür biz duygusu sarar cevaplayanın da soranın da etrafını. Burası Ermeniler öyle değil. Tarihin bir noktasında durduğu, donduğu için ilişki, o vurdulu kırdılı, birbirine öfkeli olsa da birbirini bilen, tanıdıklık duygusu yok. Birbirinin yüzünü unutmuş kardeşler gibiyiz. Uzak düştükçe birbirinin öfkesini, dilini unutmuş kardeşler gibi. Belki de ihtiyarlar bu yüzden daha sıcak geliyor bana. Benim yüzümün benzediği yüzleri, konuştuğum dili hatırlıyorlar. Belki de o yüzden onlar hep daha fazla acı çekmiş olsalar bile daha çok affetmek istiyorlar Türkleri. Jön Türklerin Yahudi olmasını belki de o yüzden o kadar istiyorlar. Gençler o yüzden daha yabancı geliyor bana belki. Önceki kuşaklardan sadece tek bir hikaye dinledikleri için ve ihtiyarlardaki derilerinin altına kazılı Anadoluluk onlarda olmadığı için. Anadolu'nun boğaz boğaza kardeşlik matematiğini anlamak gençler için imkansız olmalı. Bu acayip matematiği anlatmak ihtiyarlar için bir ömür daha alacağından. Duydunuz mu? Efendim? Bir süredir dinlemediğim için Arto'nun bana söylediği şeyi kaçırıyorum. Bir gün diyorum belki Paris'e de gelirsiniz. Diaspora ile konuşmaya. Hı? Tabii tabii gibi bir cevap veriyorum. Geçiştiriyorum. Çünkü içimde bir şey rahatsız oluyor. Bu konuyla ilgilenmek istemiyorum. Ayrıca benden nefret etmeye ayarlı insanları soru sormak yeterince yormuş beni Erivan'da. Bir daha böyle bir işi tekrar edeceğimi hiç sanmıyorum. Üstelik bunun bir de Türkiye'ye dönüşü var. Soykırım sözcüğünü hiç geçirmeden nasıl yazacağım şimdi ben Ermenistan'ı? Hep tırnak için alsam kurtarır diye düşünüyorum. Bunu yazıyı kurtarmak için bir numara olarak düşünüyorum önceleri. Doğrusu bu. Ama kendimi de bu işe bulaştırmamak, yazıya aklımdan geçen soruları sızdırmamak için bütün gördüklerimi tırnak içine almaya çalıştığımı fark etmiyorum. Ve kesinlikle Paris'e filan gitmiyorum. Bavullarınızı açar mısınız lütfen? Gelin ile damat alınlarını birbirlerine dayayıp yeminlerini ediyorlar. Kapıda bir Hummer Jeep gelinle damadı balayına götürmek için bekliyor. Ve Benjamin'in söylediğine bakılırsa Ermeni kadınları kiliseye mini etekle yeni yeni gelmeye başlıyor. Ve evet kilise etrafı binalarla çevrili olduğu için ancak bir cephesinden görünüyor. Bir halk belki de binlerce yıl boyunca öğrendiği kendini gizleyerek yaşama bilgisinin mimarisini sergiliyor. Gizleyerek ve nar taneleri gibi çoğalarak. Gelin Dini törenden sonra kilisenin kapısında bir narı yere atıyor. Nar dağılıp taneleri saçılınca etrafa nar gibi gülüyor gelin. Bir kez daha nar taneleri kadar çoğalacak onun gövdesinden bir halk. Nar taneleri gibi çoğalıp onlar gibi dayanacak birbirine. Kırıldığında da dağılacak etrafa ve gizlenecek kilisenin görünmez yerlerine kaçıp giden nar taneleri gibi. Dağılıp, kaçıp, gizlenip çoğalırken kalbinde neyi saklı tutacak peki bir Ermeni? İhtiyar kadınların evi bisküvi gibi bir şey kokar. Şefkatli ve ılık bir kokudur bu. Bisküviyi çaya batırmak gibi. İnsanı onların evinde çocuk yapan budur. Bu ılıklık. İyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın kalmadığı bir yaşın evidir orası. İyilikle yaşlanmış, bir ömre birkaç hayat sığdırmayı başarmış ihtiyar kadınların kucağına herkes sığabilir. Bu kucakta, bu evde o kadar çok şey birikmiştir ki siz de kendi hayatınızı bulabilirsiniz orada. Aradığın soruların cevaplarını, her türlü kafa karışıklığı için hikayeler ve ruh pası için her türlü sabun. Bu yüzden o kadınların evleri bisküvi gibi bir şey kokar. Şefkatli ve ılık bir kokudur bu, bisküviyi çaya batırmak için. Çünkü çaya batılmış bir bisküvinin en güzel ve en doğru şey olduğu zamanlardaki kadar kolaylaştırır hayatı, bütün çıkmazları. Bu yüzden o kokuyu alırsınız, hiç bisküvi olmasa da o evlerde. Sevimsiz toplu konutlara benzer yapıların arasında, neredeyse kayıp zannettiğiniz binayı bulduktan sonra çıplak beton duvarlı, yamru yumru merdivenlerden çıkarken, zamanın evine geri yolladığı bir ihtiyar kadınla konuşacağımız belli oluyor. Zaten 84 yaşındaki Gabudikyan'ı hep öyle tanıtıyorlar. Ermenistan'ın en yaşlı kadın şairi. Onun hakkında başka şeyler de söylüyorlar. Bağımsızlık sonrasını da anlayabilen bir şair. Anıt kadın. Ermenice'nin en lirik şairi. Ulusal simge. Ama kapı açılıp da hasta bakıcı hanım bizi onun yanına alınca görülüyor ki düşkün, vazgeçmiş bir yaşlı kadınla değil, en kalitelisinden sefa meraklısı bir koca hanımla birlikte olacağız. Masaya güzelce dizilmiş konyak bardakları, bir şişe Ararat konyağı, pastalar, çerezler ve belki Ararat konyağı yetmez endişesiyle alınmış bir şişe nar şarabı. Belli ki Silva Gabudikyan en az Türkiye'den gelen gazeteci beklediği kadar o içki şişesinin kapağının açılacağı anı da bekliyor. Saygılı bir mesafeyle davranacağım adet olduğu üzere en azından plan bu. Ama o kadar yorulmuş ki kafam. Daha ziyade bir anneanneye dert yanar gibi başlıyorum söze. Bir haftada bir halkı anlamaya çalışmak haksızlık. Ama anlatmak zorundayım Ermenilerin kalbini gazetede. Ararat'a sadece İncil'de ismi geçtiği için değil, Ermeni ulusunun kuruluş hikayesini Nuh'un gemisine dayandırdığı için bağlı hissettiklerini. Ermenilerin atası Hayk'a dayanan bu varoluş hikayesini onurla, Ermenilerin varlığını ezele ve ebede bağlamakla ilgili olduğunu, tarihin kavşaklarında hep yok olmak tehdidiyle karşılaşmış bir halkın, Ararat'a bakarak bu dünyada hep var olacaklarını yemin ettiğini, giderek kendi kendime konuşmaya başlamış olmamı, kafa karışıklığımı manasız bir samimiyetle masanın üzerine koyuvermemi eğlenceli buluyor herhalde. Gülmeye başlıyor. Müstehsi gülümserken, konyakları dolduruyor yavaş yavaş, kadeh kaldırıyor. Barev diyor, merhaba. Evet, durup biraz sakin olmalıyım, yavaş yavaş derken. Ben daha kadehi ağzıma götürürken o tak bir tane atıyor. Konyağın tatlı bir yangınla boğazından kaymasını bekliyor, tadını çıkarıyor ve hakikaten de anneannemmiş gibi teselli etmeye başlıyor beni. Siz çok zor bir zamanda geldiniz küçük hanım. Bu ülke bütün bir yaşama sistemini değiştirdi. Ardından çok canımızı yakan Karabağ Savaşı geldi. Sonra 1988'deki deprem. 50 bin kişi öldü. Ülkenin yarısı yıkıldı. Kapalı sınırlar yüzünden yardım gecikti. Bağımsızlık ilan edildiği gün bütün bu sıkıntıların 15 yıl süreceğini kimse düşünmemişti. Biz küçük hanım 4 yıl elektriksiz yaşadık. Bu ülke 4 yıl mum ışığında yaşadı. Giysileriyle yatıp kalktı bütün halk. Ülkenin dörtte biri göç etti. Siz küçük hanım işte böyle şeyler yaşamış bir halkın ruhunu anlamaya çalışıyorsunuz. Kendi bardağını bir kez daha dolduruyor yavaş yavaş. Küçük hanımları ağzında şeker dolaştırır gibi dolaştırıyor. Gülümsemesine rağmen anlaşılıyor ki yeni geçirdiği kalp krizinin sağlık tereddütü halkına dair konuşuyor olmanın kederinin yanında pek cılız bir dert gibi kalıyor. Evin içine camının ardı naylonla kaplı pencereden turuncu bir ışık doluyor. Yağmur yeniden yağmaya başlıyor. İkinci konyağın boğaz yangınının ezdiği sesiyle devam ediyor. Demek Ermenistan'ın ruhunu anlamak istiyorsunuz. O zaman size 4000 yıllık bir hikaye anlatmam gerek. O yüzden acele edip konyağımızı içmeliyiz. İkinci konyağı bitirdiğinde artık bir yaşlı kadın gibi sırtını kamburlaştırarak değil, muhtemelen 50 yıllarda yaptığı gibi bir dirseğini masaya dayayarak, alttan bakarak ve kadeh tutan elini ileri uzatarak konuşmaya başlıyor. Pencereden görünmeyen uzaklara bakıyor. Ancak ruhu olan halklar bulanık zamanları atlatabilirler. Bizim ruhumuz. Duraklıyor, dönüp gözlerimin içine bakıyor. Ve sizinki küçük hanım, çok dalgalandı. Ama biliyorsunuz hiç değilse iki halkın da bir ruhu var. Sözleri şehrin kenar mahallesinde kaybolmuş bu evi bir masal evine, oturduğumuz odayı dünyanın merkezine çeviriyor. Her sözcük masaya birer taş gibi düşüyor. Konyaktan aldığı yudumlar yavaşlıyor. Tepeyi aşmış, düz yola çıkmış biri gibi artık yavaş yavaş yürüyor, yürüyoruz. Yüzüme bakıp uzun uzun gülümsüyor. Bir şey görüyor yüzümde muhakkak. Eskilerden bir şey. Çok gerilerde kalmış bir gayret, bir rüzgar, efkarla hatırlanan, özlediği bir şey. Ama bunlardan bahsetmek yerine sorguya geçiyor. Köylere gittiniz mi? Bir hafta boyunca yağmur diyecek oluyorum, hemen tutup elimden köylere götürüyor beni. Bir gün giderseniz çobanlar, süt sağan kızlar göreceksiniz. Adlarını sorduğunuzda size Ophelia ya da Hamlet diyecekler. Biliyorum siz soykırımla ilgili sorular sormaya geldiniz buralara. Ama biz acıyla yaşamıyoruz sadece. Dünyanın, insanlık tarihinin iyiliklerini de önemsiyoruz. Burası 200 yıl önce Shakespeare çevirmiş, okumuş bir ülke. Bu bir şey demektir, önemli bir şey demektir. Ama soykırım bir kimlik meselesi değil mi aynı zamanda? Acıdan kimlik yapmak bu ülkede doğacak çocukların bile kim olacağına karar vermek anlamına gelmiyor mu? Bu doğacak çocuklara bir haksızlık değil mi? Siz 1915'i henüz anlamıyorsunuz küçük hanım. O sorunun içinde tüm bir Ermeni toplumu var. Başka halklar kendi ulusal sorunlarıyla yaşamayabilirler. Ama bu sorunu bilmeyen, içinde hissetmeyen kimse Ermeni sayılmaz. Doğru, haksızlık olabilir bu. Ama insanların birbirlerine bağlanmaya ihtiyacı vardır. Neyle olursa olsun. Konuşmasının ortasında durup yurttaşa bakıyor. Bana değil, ona soruyor. Nazım'ı tanır mıydınız? Yurttaş gülüp cevap vermem için bana bakıyor. Ben sadece doğum tarihlerimizi söylüyorum. Konyaktan büyük bir yudum alıyor, ilk kez ihtiyarlıyor. Kusura bakmayın, bu psikolojik bir şey. İnsan ne kadar ihtiyar olduğunu fark etmiyor. Sanıyorsun ki senin gördüklerini herkes gördü. Sonra foto muhabir arkadaşım yurttaşa dönüyor ve ona söylüyor. Sen Nazım'a çok benziyorsun. Flörtçü bir bakışı var şimdi Silvan'ın. Çünkü Nazım'ı, saçlarını, gözlerini, boyunu, posunu anlatıyor. Bir gün Tiflis'te nasıl şerefine kadeh kaldırdığını, kendisine Sovyetlerin en lirik ve en güzel şairine diye nasıl seslendiğini. Duvardaki gençlik fotoğrafı canlanıyor sanki. Nazım her buluşmalarında yaptığı gibi onu yanağından öpüyor. Biliyorum çünkü yanakları ne kadar buruşmuş olursa olsun kızarıyor. Belki de ihtiyar insanların içinde güzel zamanlardan yapılma sığınaklar vardır. Yaşanmış güzel anılar ihtiyaç duyulduğunda yeniden yaşanmak için ihtiyarlara sığınakların kapılarını açıyordur. Belki insanlar oldukları yaşlar o güzel anlar hatırlanıp bittiğinde geri dönüyordur. Muhtemelen olduğundan daha da ihtiyar olarak. Silva Gabudikyan tekrar konuşmaya başladığında çünkü şimdi daha yaşlı bir an evvelden. Nazım'la şakalaşırdım. Her karşılaşmamızda topraklarımızı geri verin derdim. O da gülerek cevap verirdi. Devrimden sonra. Şakalaşırdık işte. Hatta bir gün iki toplum o kadar iç içe geçmiş ki benim ailemde de Ermeni olabilir demişti. Ben de cevap verdim. Sen Ermeni olabilirsin diye. Nereden çıkardın diye sordu. Dedim ki çünkü sen bir dahisin. Duraklayıp pencereden dışarı bakıyor. Birkaç dakika sadece yağmur konuşuyor. Sonra kendi kendine mırıldanıyor. Eski günler. Şimdi torunların fotoğraflarına bakıyoruz. Ne diyorduk? Konyaklar yeniden doluyor elbette. Peki o eski günlerde mi daha iyi bir Erivan vardı sizce yoksa şimdi mi? Torunlarınız mı daha iyi bir hayat yaşıyor yoksa siz mi? Van'dan göçenlerin acısını, Stalin döneminin zulmünü yaşadık biz. Ama İkinci Dünya Savaşı zaferinin coşkusuyla sıkıntılarımızı unuttuk. Şimdiki nesil Sovyet döneminin iyi yanlarını göremedi. Zengin çocukları için iyi bir sistem bu elbette ama biliyorsunuz küçük hanım burası fakir bir ülke. Halkın ne yaşarsa onu yaşayan bir yüzü var. Silva Gabudikyan'ın. Konyak kadehin ardında bu yüzden birden yoksullaşıyor yüzü sanki. Kabarık, kıvırcık saçları, yemin edebilirim solup düşüyor. En çok da gidenler söz konusu olduğunda çöküyor çizgileri. Son 50 yıldır propaganda buydu. Bütün dünya Ermenilerini bu topraklarda yaşamaya çağırıyorduk. Astrofiziğin dünyadaki kurucusu, ulusumuzun onuru ve onurumuzun simgesi Viktor Hampersumyan vardır. Biz bu topraklara öyle bir yer ki yıldızlar Hampersumyan'ın dilinde konuşur derdik. Ama şimdi gidiyorlar. Durmadan gidiyorlar. Ağlayacak gibi sanki. Devam ediyor toparlayıp kendini. Şiirlerimiz halklarımız içinde. Milliyetçi olduğum sanılmasın ama bir insan kendi halkını sevmiyorsa başka halkları da sevemez. Silva Gabudikyan hala halkını aktif bir biçimde seviyor. Son yaptığı politik faaliyet, devlet nişanını yolsuzlukları gerekçe göstererek reddetmek. Ama bunlardan değil, aşk şiirlerinden bahsetmeyi daha çok seviyor. Bütün kadınlar aşk şiirlerimi ezbere bilirler Ermenistan'da. Bundan büyük bir gurur var mı? Diye soruyor kadehler arasında. Ve nihayet doğal sürecin sonunda nar şarabı açılıyor. Hepimiz sarhoş olmadan önce fazla zamanımız kalmadığını düşünerek en çok sormak istediğim soruyu soruyorum Gabudikyan'a. Ya Ararat? Yani Ermenilerin Ararat'ı. Biraz duruyor. Nar şarabının kırmızısını gezdiriyor avucunda. Ararat. Ulaşamadığımız bir dağdır Ararat. Biz ondan uzak kaldıkça güzelleşen, hepimizin kalpleri onun dibinde gömülüdür. Kadehe, pencereden uzaklara bakmayı bırakıp yine gözlerimin içine saplıyor gözlerini. Küçük hanım, Ararat sizin için bir yükseklik meselesidir. Bizim içinse bir derinlik meselesi. Bu şiiri, bu anlamı hazmetmemi beklerken kadehlerimizi dolduruyor neşeyle ve bardağını havaya kaldırırken yüzüme bakarak gülüp Türkçe söylüyor. Hadi eyvallah. Hava bir haftadır ilk kez açıyor. Silva Gabudikyan, sarhoşu yurttaş, Ermenistan ana heykelinin olduğu tepeye çıkmamız mutlaka Ararat'ın fotoğrafını çekmesi gerektiğini söylüyor. Gerek yok artık diyorum. Biz Ararat'ı gördük. Kırmızı yanaklarımızla durup Ararat'ın olması gereken yöne doğru gri boşluğa bakıyoruz. Dağın silüeti belirir gibi oluyor azıcık. Ve elbette yağmur yeniden başlıyor. Benjamin söyleniyor adeti olduğu üzere. Bir görebilseydiniz Ararat'ı çok iyi olacaktı ama... Artık ona kızmıyorum. Sadece gülerek şakalaşıyorum. Bir bulamadın bize şu Ararat'ı be Benjamin. Ermenistan defterinin son sayfalarına kargacık burgacık şöyle yazıyorum. İyi ki Ararat bize kendini göstermedi. Bilge dağ, bir bildiği var elbette. Muhtemeldir ki o büyülü dağ bizim cismini değil, Ermenilerin onda ne gördüğünü görmemizi istedi. Bunu anladığımıza kanaat getirdiğinde de silkinip bulutlardan bir göz kırpıp yeniden yokluğa çekildi. Ülkem, ne çok kalp gömülü dibinde. O çorak topraklar ne çok sevgi ve kederle anılıyor uzaklarda. Her gün uzaklarda birileri için daha da güzelleşiyor stepler. Ve bunu bilmeden, duymadan bile biliyoruz aslında orada yaşarken. Yoksa neden Güneydoğu'daki yaşlı adamlar, hayret, şimdi hatırlıyorum bunu, bakıp bakıp taş yapılara cümlenin gerisini hiç getirmeden, bu binaları Ermeni ustalar yaptı, bir daha kimse bu kadar güzelini yapamadı desin. İzmir'in sıcağında balkonlarda eteklerini yelleyen kadınlar niye ki de bir, Rumlar binaların arasına aralıklar bırakırdı ki, denizin esintisi şehre girsin. Ah şimdi öyle mi ya diye söylensin yelpazelenirken. Fethiye'li ninem muhakkak gidenlerden bahsediyordu. Biz döşeye çarşaf geçirmeyi, turşu kurmayı hep onlardan öğrendik derken. Niye hiç sormadım ona gidenlerin kim olduğunu? Niye şimdi hatırlıyorum hatırladığımı bilmediklerimi? Gövdemde öğrenmeden bildiğim bir bilgi uyanıyor sanki. Ülkemin kalbi, ne çok kalp gömülü dibinde. Biliyorlar aslında gidenlerin olduğunu ve saklıyorlar kalplerinde onların kalplerini. Aslında herkes bilmeden biliyor gidenlerin uzaklardan bu topraklara kadeh kaldırdığını. Hakikaten toprağın altında, dağların, Ararat'ın dibinde ne olduğunu biliyorlar. Sessizce, halklar sessizce hatırlar. Çok sessizce. Ülke unutmaz aslında. Toprak da. Bellek silinmez. Sadece ne hatırlaması gerektiğini bilir. Ta dibinde. Bavullarınızı açar mısınız lütfen? Neden? Arama yapmamız gerekiyor. Askeri darbenin bize öğrettiği bir şeydir. Bir sivil polise iki kere soru sorulmaz. Ne derse o yapılır. Ayrıca Ermenistan yorgunusunuzdur. Bir an önce eve dönmek istersiniz. Tartışıp yıpranmak yerine sakıncalı memleketten gelen valizlerinizi X'e koyarsınız ve bu hadisenin bir an önce bitmesini beklersiniz. Eğer benim gibi sevimliliğinize güveniyorsanız sadece gülümseyerek şöyle şeyler sorabilirsiniz. Hakikaten bomba filan getiren oldu mu Ermenistan'dan şimdiye kadar? Sessizlik. Israr edeceğiniz tutabilir tabii. Yani adamlar ekmek derdinde de o sebepten soruyor. Sivil polisin hiç de yüz vermemesinden ötürü sesim giderek küçülüp yok oluyor sorunun sonuna doğru. Üstelik bir de Ermenilerden şüphelenmemeyi teşvik etmek gibi gayrimeşru bir tavır sergilediğim için belki. Polisin suratı iyice asılıyor. Nazik ve mesafeli bir biçimde teşekkür ediyor. Bavullarımızı böylece geri alıyoruz. Yurttaş, Kuzey Irak'tan geldiğimizde de aynı noktada almışlardı bizi. Hatırladın mı diye soruyor. Her nasılsa bu rastgele aramalarda hep de bizi seçiyorlar. İki sivil polis arkamızdan öyle bir bakıyor ki nereden geldiğimizi hatırlıyoruz. Tıpkı Cheers adlı barda işletmecinin İstanbul'u Konstantinopol diye değiştirerek bizi Türk yapması gibi bu bakışlarda şimdi bize yeterince Türk olmadığımızı söylüyor. Böylece o yazının altından geçiyoruz. İstanbul'a hoş geldiniz. Böylece bir sarsıntıyla hatırlıyorum. Bütün o konuşmaları tercüme etmek gerekecek. Neden? Şundan. 6. ayrımın sonu sayfa 123.